Kıymetli dinleyenlerimiz, Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 18 Ağustos 2019 tarihinde Bursa'da yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تكبر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimizin aziz, latif, mübarek, pak ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashab-ı kiramın, enbiya-i azamın, saadat-ı kiram hazaratının, cümle geçmişlerimiz, haseden şehitlerimiz ruhu şeriflerine, hafızlarımız inşallah vatanımızın, milletimizin kaderinde, Cenab-ı Hak hayırlı bir istikbal nasip eylemesi, dua niyaz ile. Diğer haftadan okunan bu Fetih Suresi'nin son ayeti, İnşirah Suresi, hayatımızın muhtevasında yaşayabilmemiz niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas Allah'ımız arasında. Muhterem kardeşlerimiz, bir hadis-i şerifle başlamak arzu ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben kabrimde İslam'ın suru üfürünceye kadar ümmet ümmet diyeceğim buyuruyor. Güzel amelleriniz bana gelir, mesrur olurum buyuruyor. Sevinirim buyuruyor. Nahoş amelleriniz gelir, ona da üzülürüm, istiğfar ederim sizin için buyuruyor. İnşallah Cenab-ı Hak şu meclisimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberdar eyler inşallah. Efendim ilk okunan Fetih Suresi'nin son ayeti. Orada Cenab-ı Hak Efendimiz'i bildiriyor. Efendimiz'in vasıflarını bildiriyor. Efendimiz'in yanında bulunanların vasıflarını bildiriyor. Yani bir mümin kendisini mizan edecek. Ben 1400 küsur sene sonra geldim. Ben 1400 küsur sene sonra Efendimiz'in yanında mıyım, değil miyim? İslam'ı temsil edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, benim ümmetim başı mı, sonu mu hayırdır bilinmez buyuruyor. Yani hem başı hayır, o Eshab-ı İkram devri, Medine-Mekke devri, Medine devri. Demek ki kıyameti olan yakın devir, dünya demek ki tekrar bir cahiliye devrine bürünüyor, modern bir cahiliye. Demek ki burada İslam'ı yaşatan, Resulullah Efendimiz'e benzemeye çalışan müminler için Resulullah büyük bir mükafat olduğunu bildiriyor. Ben onları havz kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Velhâsıl Eshâb-ı Kirâm en çok sevindiren hadis-i şerif, yüz binlerce hadisi, el mer'u mâ men ahabbe, ki sevdiğiyle beraberdir. Şimdi Eshâb-ı Kirâm cahiliye insandan büyük faziletler insanı meydana geldi. Biz bir asr-ı saadet medeniyeti geldi. O medeniyetin banisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yakından tanıdı. Yakından tanıdı, efendim hayran oldu. İnsanlıktan bir abide gördü. Eshâb-ı Kirâm bütün derdi, acaba ben kıyamet günü cennette acaba Allah beraber olacak mıyım, olamayacak mıyım? Bu endişe başladı Eshâb-ı Kirâm'da. Onun için Efendimiz'in her halini yaşamaya gayret ettiler. Cenab-ı Hak bize meccanen, hiçbir bedel ödemeden, 124 bin küsur peygamber içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yüksek peygamber, rahmeten lil âlemin olan peygamber ümmet kıldı. Bakın diğer taraftan baktığımız zaman da Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız buyuruyor. Demek en büyük nimeti Cenab-ı Hak ihsan, lekat mennallah. Demek ki öyle bir durum ki yaşadığımız bu devirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit edebilmek, o şekilde bir İslam'ı tebliğ edebilmek, yaşamak ve yaşatmak. Cenab-ı Hak buyuruyor, men yudur Rasûlâ fakat et Allah, Allah Rasûlüne itaat, Allah'a itaattir buyuruyor. Buyuruluyor, Muhammed Allah'ın Rasûlüdür. Demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın bize büyük bir hediyesi, büyük bir lütfu. Ona benzemeye gayret etmek. Birinci madde, akaidi koruyabilmek. En mühim akaittir. İslam'ın şahsiyet, İslam'ın karakterini koruyabilmek. İlk ayet, beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetindir. Yani İslam'dan bir taviz vermezler. Cenab-ı Hak nasıl taviz verilmediğini ayetler, muhtelif ayetler açıklamaktadır. İkinci olarak, müminler arasında merhametlidir. Demek mümin mümine zimmetli. Mümin müminin sevinciyle sevinecek, hüzünle hüzünlenecek. Ondan sonra gelen ayet, bir ibadete ayet. Namazdan bahir, onlar rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ibadet asıl esas, bizim ibadeti insanımız var. Namaz hepsinin önünde, fakat namazın da bir ruhaniyet tevzi etmesi lazım. Sen rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Buna mümâse bütün ibadetleri, oruçtu, zekattı, haçtı vesaire emsalleri. Ondan sonra gelen ayette Cenab-ı Hak, Ne isterler, ne vardır, idealleri nedir bu müminlerin? Onlar ne isterler? Allah'ın lütuf isterler. Rızasını isterler, fazilet isterler. Cenab-ı Hak'la dost olan bir kul olmak. Yani hayatlarını bir rıza ilahi üzerinde istikametlendirirler. Ondan sonra gelen ayet min eser-i sucud, onlar bir nurani bir huzur vardır. Her girdiği yer ona bir huzur tevzi ederler. Çünkü onların daima gönüllerinden bir rahmet taşır o müminler. Bu vasıftaki müminler. Bu Tevrat'taki vasıflardır buyuruyor. İncil'deki vasıflar ise Cenab-ı Hak bir teşbih yapıyor. Burası bir bahçıvan bir tohum eker, filiz olur. Filiz gittikçe kuvvetlenir. Kalınlaşır, gövde üzerine dikilir. Bu ekicinin hoşuna gider. Yani emri bil maruf nehi alim münker yapan, kendi Allah'a adayanların hoşuna gider. Fakat böyle kuvvetlendikçe de bunlar kâfirleri öfkelendirir. Bugün de bugünden bir manzara Cenab-ı Hak bildiriyor. Ondan sonra bu amelde istikamet bulunan için Allah onlara iman edip ameli salih işleyenlere mağfiret büyük mükafat vardır buyuruyor. Cenab-ı Hak bu inşallah bu ayetin muhtevasına yaşayabilmek, istikametlendirmek, son nefesimizin de bu hal üzere olmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Muhterem kardeşlerimiz, hafızların yetişmesi hepimize bir heyecan, bir surur veriyor. Çünkü ilk hafız Cebrail ve Resulullah Efendimizdir. En büyük sünnet seniyedir. Bize neşe surur veriyor. İstikbalimizi sevindiriyor. Emaneti bu hafızlar üstlenecek diye mesut oluyoruz. En mühim miras insan mirasıdır. Ve bir insan mirası bırakabilmektir. Resulullah Efendimiz son günü Ayşe Vadimiz şöyle bize bildiriyor. Resulullah Efendimizin kıbleye kadar, mihraba kadar gücü yoktu. Son günü, vefat günüydü. Ancak perdeyi araladı. Babam Ebu Bekir radıyallahu anh namazı kıldırdı. Sonra Efendimiz o kadar bir tebessüm etti ki arkaya baktı, bir ümmet gördü. Bir Eshâb-ı Kirâm ümmeti gördü. O Muzdarip halinde o kadar bir tebessüm etti ki arkasına bir miras bırakmak. Demek ki bir müminin en mühim vazifelerinden biri de İslam'ı yaşayacak, yaşatacak, arkasından bir miras bırakacak. Bu miras bir iman mirası olacak. Bir İslam yaşayacak, yaşatıp tebliğ edecek, fedakâr, kendi hakka adamış bir arkasından bir ümmet bırakabilmek. Allah cümlemize nasip eylesin, memleketimize nasip eylesin. Baktığımda gençler gücünü, kuvvetine, fazileti Allah'ın sarf ediyorsa o millete istikbal vardır. O millet İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn tecelli etmiştir. Yok eğer gençlik heva hevesine kendisi meylediyorsa arkadan bir hicran, hüsran vardır. Bu biz ne kadarız, ne kadar olacağız dünyada? Yardım edecek Allah Celle Celaluhu. Mekke devrinde 6 sene ancak Hazreti Hamza ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'la beraber 40 hafız oldu 6 senede. 13 senede hicrette 1200 kişi oldu aşağı yukarı tahminen. 1500 kişi oldu. Ondan sonra 10 sene sonra 150 bin kişi oldu. Yani demek ki ihlas arttıkça Cenab-ı Hak yardımını gönderir. Yine Mekke Bedir fethine baktığımız zaman, Bedir zaferine baktığımız zaman Müslümanın hiçbir maddi bir gücü yok. Hatta Medine'den Bedir'e kadar 150 kilometre mesafeyi bir deveyi 3 kişi kullanarak geliyor. Bir kısmına maaşen geliyor. Fakat Cenab-ı Hak o ihlasa 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek indirdi. Büyük bir zafer meydana geldi. Onun biz ne kadar ihlas halinde yaşarsak, yaşatırsak, arkamızda bir insan mirası bırakırsak, o kadar bir istikbal var, o kadar bize bir sadaka-i cariye olacak. Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. La şek ve la şüphe. İslam kıyamete kadar devam edecek. Fakat biz de o vesile olabilirsek bizde de ne mutlu elhamdülillah. Tabii ayet-i kerimenin devamında sonunda doğru İslam muarızdan İsmail diyor kızdığını bildiriyor, öfkelendiğini bildiriyor. Çünkü İslam'ın istikbal için canlı bir Kur'an haline gelmiş rahmet insanların çoğalması lazım. Yani ruhundan rahmet taşıran müminlerin meydana gelmesi zorunlu. Bir mütefekkir diyor ki, hakim milletlerle mahkum milletler arasındaki fark bir avuç yetişmiş insandır. Bir avuç yetişmiş insan varsa Cenab-ı Rahmet'e o insanın tecelli eder. Eğer bir avuç yetişmemiş insanı varsa o zaman biz hakim millet olmaktan çıkarız. İşte tarihimiz baktığımız zaman tarih bunun en güzel bir şahididir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç insan yetiştirdi. Yani 6 senede 40 kişi oldu. Hiçbir şeyden, imandan en ufak bir fedakâr bulunmadılar. Ölümü göze aldılar, ölüme de vuslat haline girdiler. Bir muhabbet gayrette ondan sonra dünyada ulaşabildikleri her yere İslam'ı yaymak için ulaştı. Çin'e gitti, Semerkant'a gitti. Kayravan'a girdi, Afrika'ya girdi, İspanya'ya kadar gitti. Yani şanlı mazimizde göre Kur'an yaşandığı zaman, sünnete uyduğumuz zaman hakim bir millet idik. Peki bu milleti hakim bir millet yapan vasıflar nelerdir? Birinci Allah'ın razı olduğu ve cennetler vaat ettiği vasıflar nelerdir? Bu vasıfları beraberce tedebbü edelim, inşallah hayatımıza nakşedelim. Ayet-i kerimede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ayet-i kerimesini anlatıyor. Burada Muhammed Allah'ın resulüdür buyuruyor. Allah'ım sana selam. Gerçek tahsil ilk ayet İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Demek en mühim Cenab-ı Hakk'ın bize lütufları okumak. Verdiği nimetleri sayamazsın buyuruyor. O nimetin en büyük nimet de Resulullah Efendimiz'e ümmet olmamız. Cenab-ı Hak sünmele sünne yömeyizin aninleyim. O gün verdiğimiz nimetlerden soracaksın buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak ne istiyor bizden? Cenab-ı Hakk'ın şahidi olmamız. Ilımlı bir ümmet olarak halk ettik. Resulullah Allah'ın şahidi olmamız, dini tebliğ eder, yaşatmamız Resulullah Efendimiz'in bize şahit olmasıdır. İşte gerçek tahsil budur. Daim Efendimizin Cenab-ı Hakk'a indindeki mevkini düşüneceğiz. Bir de bize ümmet kıldı. Bizim için ne kadar büyük bir nimet olduğunu Cenab-ı Hak hiçbir peygamber üzerine Kur'an'ı yemin etmiyor. Yalnız Resulullah la ömrük onun hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti. O terbiyesiyle de Cenab-ı Hak onu bütün kıyamete kadar gelen bütün insanların terbiyesine Resulullah Efendimiz'i vazifelendirdi. Onu Cenab-ı Hak yine üsve-i hasene olarak bildiriyor. Her Müslüman eğer ayet-i kerime buyurulduğu gibi istikametlenirse Allah Resulü'nün hayatında bir örnek vardır. Benim hayatımda bir örnek yok diyemez. 23 sene bir asr-ı saadet, her mümin için büyük bir numune var. Zengin olsun, fakir olsun, hasta olsun, sağlam olsun, ne ahvali olursa olsun. Burada üsve-i hasene, üç tane şart koşuyor yalnız, Allah'a kavuşmayı umanlar. Demek hayatımız Allah rızası üzerinde olacak. Allah benden razı mı, bu amimden razı mı, bu fiilimden razı mı, ibadetimden razı mı? İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar, yahsürlü ahire, devamlı ahiret önümüzde olacak. Bir zerrelerin hesabı önümüze, bir yağmur yağdığı gibi önümüze dökülecek. Üçüncü, Cenab-ı Hak çok çok zikredenler için Allah'ın üsve-i hasene örnek karakter vardır. Bu karakterle yaşayabildiğimiz kadar Resulullah Efendimiz'den örnek almamız mümkün. Bu da neyle olacak? Fettekullah yuallimuhullah. Siz takva sahibi olursunuz, Allah size öğretiyor. Allah istikametlendiriyor. Efendimiz, insanda tecelli eden bir sanat abidesi. Onu tanıyanlar, tanıdıkları nispetle yaşayanlar abad oldular. Onu tanımayanlar ise münafıklar, müşrikler tarihin çöplüğünde berbat olarak gittiler. Yine burası da Hucurat suresinde, bu da çok ibretlidir. Burada Cenab-ı Hak Resulullah Efendimiz'e, Allah ve Resulüne önüne geçmeyi buyuruyor. Yani her amellerimizde önüne geçmeyi. İbadette bile 30 sübhanallah, 30 elhamdülillah, 35, 40 çekmek yok. 30 çekmek var. Bir şu kurbanı erken kesti. Efendim yok dedi. Daha namazdan sonra keserdi. Tekrar kes buyurdu. Velhasıl akşam güneş battı, iftar var, geciktirme yok. Efendimiz iftarınızı açın buyuruyor. Velhasıl hayatımızın her safhasında Resulullah Efendimiz'i örnek olarak alabilmek. Efendimiz 124 bin küsur peygamberin zirvesi, Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulu. Yine ayetteki devam eden konuşmada bile bir nezaket Allah Resulü karşısında. Onu yakından tanımak, sesinizi diyor, kendi ana konuştuğunu konuşmayın. Aksi halde ne olur, günaha girersiniz demiyor. Sıfır olursa amelini boşa çıkarır buyuruyor. Efendimiz karşısında bu nezaket, zarafet, inceliği gösterenlere de bu bir takva alametinin olduğunu bildiriyor. Takva ehlinin olduğunu bildiriyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izinden giderek Cenab-ı Hak Allah Resulü yakından tanımayı nasip eylesin. Bu zihinle olmaz, bu kalple olur. Kalp tanır, zihin tanır, zihin bir bilgi alır, o kadar. Bütün insanlığa yegane muallim. Bizim de en güzel unutamamız, ona itibar etme zaruri. O halde soralım kendi kendimize, Rasûlullah'ın gönlünde ne vardı? Benim gönlümde ne var? Rasûlullah Efendimiz'in gönlünde ne var? Yani Rasûlullah Efendimiz öncelikle sanki yüreğinde bir mahşer kaynıyordu. Bütün insanlar onun gönlündeydi. Hepsinin cennete girmesini arzu ediyordu. Dünyada da ahirette huzur bulmasını istiyordu. Onun bir gönlü bir rahmet dergâhıydı. Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim en çok geçen esma. Yalnız Efendimiz'e geçen Rauf ve Rahim peygamber en çok şefkatli, en çok merhametli. Demek ki bir Müslüman da öyle bir olacak ki yüreği bir dergâh haline gelecek, yüreğinden rahmet taşıracak. Rahmet insanı olacak. Ne derdi olacak bir mü'mine? Hidayet mahrumlarına ebedi kurşuna kazandırmanın derdi olacak. Onlar hidayete getirmenin derdi olacak. Hidayetle şereflenmiş fakat henüz takva derine varamamış Müslümanlar irşad etme gayreti olacak. En mühim haliyle irşattır. Dertlerin derdine derman olma azmi olacak. Özel ümmetin garipleri, kimsizleri, mağdurları, muzdaripleri, hastaları, yoksulları kol kanat germe mesuliyeti olacak. Gözü gönlü masumlar, çaresiz yaşlılar, himayesiz dullar, sahipsiz yetimler, çile ızdırapla inleyen kanını kırıklara bir teselli kaynağı olma cehdi olacak bir müminde. Zalimlerin zulmüne engel olma, mazlumlara imdat etme, hakkı tutup kaldırma davası olacak. Bir gönül kazanabilme, bir kişiyi daha ebedi felaketten kurtarmanın heyecanı olacak. İşte bütün bunlar içinde peygamber emsalsiz bir örnek şahsiyet vardı. Her halin yaşayan müstesna bir nezaket, zarafet, incelik, rikkat, hassasiyet ve letafet vardı. Daima İslam'ın güler yüzünü sergileme gayreti vardı. Bütün bunları gerçekleştirmek için de onun gönlünde en başta Kur'an tahsili vardı. Hidayet mahrumlarına ulaşmak vardı. Bu sebeple Efendimiz Mekke'de o zor zamanlarda zulmün had safhada olduğu zamanlarda Mekke'de Darül Erkam'ı kurdu, Kur'an Mektebi'ni kurdu. Bütün müşriklerin zulmüne karşı. Medine'ye hicrete de hemen Eshab-ı Suffa'yı kurarak Kur'an talebelerini yetiştirdi. Geleceğin Kur'an hocalarını yetiştirdi. Onları dünyanın her tarafına gönderiyordu. Bugün Kur'an eğitimi, Kur'an müesseselerine revaç vermek çok daha mühim. Çünkü en büyük hizmet Kur'an ve sünnet ile irşattır. Rasûlullah zira kitap ve sünneti emanet olarak bırakıyorum buyurdu. Yani Rasûlullah bir fâninin emaneti ne kadar dikkat ederiz? Rasûlullah Efendimiz'in fânileri en güzeli onun emanetine ne kadar edeceğiz ki اَلْمَرْمُ مَعْمَنْ اَحَبِّكْ kıyamet gününde beraber olacağız. Yine Cenab-ı Hak ayette Fâtiha Suresi ticareten len tabur buyuruyor. Umulur ki kurtulursunuz diyor. Umulur ki bekleneni kurtulursunuz. En hayırlı biticiler nedir? Kur'an-ı Kerim'i yetkilerle tilavet edenler, yaşayanlar, yaşatanlar, Kur'an'a güç verenler, emek verenler. İkinci madde, tabi bu muhteva içinde namazdan ikame ederler. Nasıl kalp ve beden ahengi içinde bir namazdan ikame ederler? Çünkü namaz fahşadan münkerden koruyacak. Üçüncü, Allah sen ne verdi? Mal verdi, mülk verdi, akıl verdi, zeka verdi, güç verdi, bilgi verdi. Bunları da infak edeceksin. Ticareten len tamur, umulur ki bunlar kurtuluşlar buyuruyor, beklenir ki. Bugün bir cahiliye devrine girdik. Nasıl bir cahiliye devrine peygamberler gelir? Peygamber onları kuyudan çıkartır tabiri caizse. Bugün de modern bir cahiliye girdik. Bunu da Rasûlullah muhtelif kıyamet alameti hadisini bildiriyor, her cümeç bildiriyor, bina zina buyuruyor. Aynı o zaman ahiret istenmiyordu. Anin nebiyeli azim, bu ayet-i kerime ürküttü, büyük haber dediler. Ne yapacağız? Ellezîn fî muhtelifun tart ya varsa ne yapacağız dediler. Bugün de işte bunu bertaraf etmek için deizm denen bir felaket, bir bela geldi. Allah'ın iradesini istemiyor, benim irademle, kendi irademle yaşayayım diyor. Onun için ahireti unutuyor. Bugün onun için bugün tebliğinin ehemmiyeti çok daha mühim. Onun için Efendim buyuruyor ki, benim ümmetim başımı sonumu hayırdır buyuruyor. Bütün hedef hayırlı bir mümin olabilmek bugün. Bugün geçmiş kavimlerde işlenen günahları bildiriyor. 25 veyahut 28 peygamber Kur'an geçen o kavimler işlenen günahları nasıl bir kahre ilahi tecelli etti. Nasıl onlar alt üst oldu, nasıl perişan oldu. Her birine ayrı ayrı azaplar indi. Demek ki bugün de Cenab-ı Hak bizi helak etmiyor. Demek ki Resulullah'ın duası benim ümmetimin toptan helakını ya Rabbi muhafaza bir yere dua etti, Cenab-ı Hak da kabul etti. Onun için bugünkü olan gayretlerimiz garden hasene oluyor, güzel borç. Cenab-ı borç buyuruyor. Cenab-ı Hak borçlanıyor. Tabi burada bu amelin faziletini Cenab-ı Hak bildiriyor. İnternet, televizyon, modalar, reklamlar her tarafta bir kısım programı, küfür, ilhat, fısk, fucur yangınları var. Bu yangın karşısında ne olacak? Bu yangın karşısında bunlar ahir zaman yangınları. Bir yerde yangın varsa, bir binada bir nesil yanıyorsa, onun karşısına çıkıp ama ne olur bana diyemez bir mümin. Bir vicdan bunu hazmedemez. Ne yapacak? Onun söndürmesi için bir kova su atacak oraya. Veyahut da diğer bir misal, bir annenin farik vasıta evladına süt vermektir. Bak evlat süt verirken yangın çıksa, aman ben süte devam edeyim demez. Devam edeyim, kendisi de yanar, evladı da yanar. Bir kova alacak, o yangını söndürmeye çalışacak. Bugünkü hepimizin mesuliyetimiz de burada. Eshâb-ı kirâmın hâli nasıldı? Bizim o eshâb-ı kirâmın hâlinizden hallenmemiz zorunlu olmuş oluyor. Demek ki Muhammed'in Resulullah. Demek ki bizim en büyük bir nimet olduğunu idrak halinde olmamız lazım. Yani bol bol salavat-ı şerife getireceğiz. Onunla beraber olmanın bir gayreti içinde olacağız kıyamet günü. Eshâb-ı kirâm derdi buydu. Ondan sonra ikinci madde vellezîne mev eşittâlel küffâr. Beraberinde bulunan Efendimizle beraber olanlar küffara karşı çetindir buyuruyor. Demek ki burada da akaid üsül esastır. Akaidden taviz imanı götürür. Her rekatta gayril mağdû ve aleyhim verattâlin diye okuyoruz. Dalalette olanlara benzememek. Kimlere benzemek? Bir evvel şeyde en'amte aleyhim, nimet verdikleri. Kimler? Bunu peygamberler. Onlara benzemeyecek. Sadıklar, bir mümin sadakat ehli olacak. Allah'a, Resulullah'a, Kur'an-ı Kerim'e sadakat ehli olacak. Şehitler fedakar olacak. Salihler ihlas sahibi olacak. Bu şekilde bir kıvam olacak. Bu kıvamdan sonra gayr-ı mağdûb aleyhim ve rattâlin dalâlettekilere benzemeyecek. Nasıl olacak? Cenab-ı Hak misal veriyor bize. Es-sâbikûn, bu Mekkeliler, onlar hiçbir taviz vermediler. Canlarını fedaya kadar gittiler. Medineliler, onu mallarını, canlarını ne var ne yok Allah'ını bezdettiler. Cenab-ı Hak bize de onlara tabi olan ihsan sahibi bulunuyor. Onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. Yani kendimizi bir toplumla mukayese etmeyeceğiz. Eshâb-ı kirâm devriyle kıyas edeceğiz. İslam mükemmeldir. İslam muhteşemdir. Mükemmelin, muhteşemin tavize ihtiyacı yoktur. Diyalog vesaire bir takım bunlar Allah'ın imanı zaafa götürür. Hatta bir mütefekkir onu söylüyor. Düşmanı mağlup olmak sahrada mağlup olmak değildir diyor. Harp meydanında mağlup olmak değildir. Düşmanı mağlup olmak düşmana benzemektir diyor. Benzedikçe düşman gibi olursun. Onun haline, kâli vesaire yaşayışı benzersen orada iman zafiyete uğramaya başlar. İslam şahidi korunamaz. Resulullah Efendimiz ibadette bile benzememeyi emretti. O Muharrem'de benze bir gün evvel bir gün sonra. Ezan mesela beklendi, ezan gelene kadar beklendi. Onu Hristiyanların, Yahudilerin çağrılarına karşı boruydu, çandı vesaire Resul karşı çıktı. En nihayet bir ezan zuhur etti. Ondan sonra bu ezan zamanına kadar, kıyamete kadar devam edecek. Onlarda sahur yemeği yoktu onların oruçlarında. Efendimiz sahur yemeğini buyurdu. Onlar orucu geç bozarlardı. Efendimiz hemen güneş batmasıyla bozulması bir şey yaptı. Efendimiz buyuruyor, ibadette bile cumartesi günleri diyor, farzların dışında oruç tutmayın buyuruyor. Benzemek için. Çünkü müşterek olursa benzemeye başlarsın. Hac ibadetinde de öyle. Orada da onlar Müzdelife'den cahil açında güneş doğduktan sonra çıkarlardı. Efendim güneş doğmadan sabahını kılıp çıkın buyuruyor. Sakal, bıyık vesaire hep bütün onları benzememi Resul Efendimiz emretti. Peygamberlerle bize misal veriyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, dördüncü oğlu. Çok ibretlidir. Ya Rabbi dedi, bu benim oğlumdur dedi. Gemiye gelmedi o. Ben dağa çıkarım, beni sulardan uzakta kalırım dedi. Benim oğlumdur, bu, ya Rabbi benim ehlimdir dedi. Nuh dedi, senin o ehlin değildir buyurdu. İbrahim Aleyhisselam'a babana dua etme buyurdu. Velhâsıl bu bizim için bir ibret. Demek ki kalp beraberliği yoksa, kalp beraberliği birbirine uzaksa onun bir kıymeti olmuyor demek ki. Yine bu imanı kurtarmak, küffara karşı şiddet buyuruyor. Firavun'un sihirbazları imana geldi. Firavun kolunu bacağını çapraz kestireceğim buyuruyor. Sen azabını en güzel çattıracağım dedi. Onlar bir taviz vermekten korktular. Ya bırak bir çekilip giderim, sen ne yaparsan yap, tanrı devam et demediler. En büyük tavizden korktular. Rabbena efri aleyna sabre metev fena müslim dediler. Ya Rabbi üzerimiz bir sabır dök, sabır yağdır. Bir imandan bir taviz vermeyelim dediler. Habib-i Neccar taşlanmaya razı oldu. Eshab-ı Uhud endekler razı, yanmaya razı. Muhacir, Ensar bütün fedakarlığa katlandı. Erhab taviz vermekten çekindi, korktu. Aman ya Rabbi dedi. Cellatların yanına mektubu götürürken bile Erhab bir taviz vermedi. Ölümü göze alıp bir taviz vermediler. Resulullah'ı yakından tanıdılar. İslam'ın ihtişamını yakından yaşadılar. Resulullah Efendimiz, ya Resulallah, emret canım, malım, her şeyim sana feda olsun dediler. Dünya gözünde küçüldü, ahiret gözünde büyük bir ufuk oldu. Yine burada çok mühim, günümüzde günü maalesef benzemeler başladı. Resulullah Efendimiz buyuruyor, ''Men teşebbi kavmin fevve minhûn'' Kim bir kavme benzerse onlardan da buyuruyor. Yine Efendimiz buyuruyor, bu da çok ibretli. Müslümanlarla müşriklerin yaktıkları ateşler birbirini görmemeli buyuruyor. Müslümanlar müşriklerin yaktığı ateşler birbirini görmemeli. Yani birbirinden uzak yerde konaklamalı buyuruyor. Demek ki bir kültür beraberliği olmayacak. İslam'ın kültürü çok en büyük kültürdür, Kur'an kültürü. 23 sene tamamlandı. Demek ki müşriklerin yaktığı ateşlerle birbirinizi görmeyin buyuruyor. Yine ayrı bir hadiste müşriklerin ateşiyle aydınlanmayın buyuruyor. Onların kültürüyle uzakta durun. Yaşayışta her şeyle uzakta durun. Gazali diyor, zihni beraberlik zamanla kalbi beraberliğe götürür. O da helâke müncer olur buyuruyor. Cenâb-ı Hak, ey iman edenler, Yahudileri Hristiyan dost edinmeyin buyuruyor. Fakat diğer bir ayette de siz diyor, sizin velinin dostunuz ancak Allah'tır, peygamberdir buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri, yine bu çok mühim bir günümüz olduğu için onu da zikretmek istiyorum. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda şu hadiseyi naklediyor. Bir kez hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim diyor. Ölüme yaklaşmıştı. Haline teveccüh ettiğimde gördüm ki kalbi şiddetli bir karanlıklar içindeydi. Her ne kadar bu karanlığın kalbine teveccüh ettiğimde hiç kalkmadı. Çok da teveccüh ettikten sonra malum oldu ki bu karanlıklar küfür ehlinden kendisine sirayete menfi hallerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntıdan menşe küfür ehliyle dost geçinmiş olmasıdır. Bu kişi o Budistlerle filan çok yakınlıkları varmış. Bundan sonra anladım ki de İmam-ı Rabbani Hazretleri karanlık defi için teveccüh etmek yerine iş bu iş değil. Zira onun karanlıkların temizlenmesi ancak cehennem azabına kalmıştır. Küfür ehliyle beraberin cezası budur. Şurada malum oldu ki imandan bir zerre onu ebedi cehennemden kurtarmaktan kurtaracaktır. O da bir miktar iman bereketiyle olacaktır. Onun için onun cenaze namazı kıldım diyor, dua ettim buyuruyor. Bu da bir manzara. Yine efendim nasıl yaşarsınız öyle ölürsünüz, öyle haşrolursunuz buyuruyor. Bunu ben şahsen Sami Efendi Hazretleri'nden birkaç sefer dinledim sohbetlerinde. Yaşlı abilerimiz de benim gibi dinlemiştir. Bu da çok ibretli bir kıssa Sami Efendi Hazretleri'nden. İstanbul'da askerdim diyor. Orada diyor, Beylerbeyinde diyor, Adil Efendi bir zat vardı. Bu keşfi açık bir zattı diyor. Zaman zaman gidip onu ziyaret edip duasını alırdım diyor. Bir sefer gittim dedi ki diyor bana, oğlum Sami, ben o zaman Ayasofya açıktı, Osmanlı'nın son zamanları. Ayasofya Camii'nde bir mevlüt okundu, Kur'an-ı Kerim okundu. Ondan sonra ayrıldım fakat şu kalp âlemi bir darlık geldi. Dünya işi konuşulmadı. Yani Kur'an-ı Kerim okundu, Mevlid-i Şerif okundu. Bak kalbime büyük bir sıkıntı geldi. O letaifler merkezde çalışmadı diyor. Anladım ki diyor, karşımda diyor, kasveti kalp birize karşı karşıya geldim diyor. Aman diyor Sami oğlum, kasveti kalp insanlar, günahlar işlenen yerlerden uzak dur. Ne oluyor? İnkas oluyor. Bir menfi bir enerji nakli olmuş oluyor. Demek ki bu ilk ayet çok mühim. Küffara karşı şiddet, demek ki imanın akaidi düzgün muhafaza edebilmek. Onu da düşünmek lazım. Tebbet suresi niye indi? Bu zaman düşünürsek, bu zamanımızı, dini hayatın zayıfladığı, insanın yanlış mecralara kaydığı müşahede olunursa, o tebliğ vazifesi imandan sonra ilk ve en kıymetli bir vazife olmuş oluyor. İnşallah bu delikanlıların inşallah böyle bir ağır bir vazifeyle karşıya karşıya olacaklar inşallah. Tabii bunda üç tane Fatır suresinde üç kategori var. Birincisi, biz Kur'an'ı varis kıldık diyor, miras olarak verdik diyor. Birincisi, Allah korusun, Cuma suresi alimler gibi onlar nefsine zulmedenler. Kur'an okumuş, öğrenmiş fakat hayatta tatbikatı yok, Allah korusun. İkinci muktesitler, hayratta öne geçenler. Ya yaşayanlar, yaşatanlar, Kur'an ahlakıyla ahlaklananlar, o şekilde bir Müslüman şahı, bir Müslüman karakterini tebliğ edenler. Demek ki burada üç tane hususiyet var. Birincisi huruf, tilavet, bunun düzgün olması, mana kaybolmaması. İkincisi hudut. Yasaklardan uzaklaşacak, farzlar yaşanacak, sünnetler yaşanacak. Kalp, gönül bir dolacak, ruhaniyet dolacak. Üçüncüsü hulk, Rasûlullah Efendi Kur'an ahlakıyla kalp müzeyyen hale gelecek. Bu şekilde bir tebliğ olacak. İşte Eshâb-ı Kirâm'ın tebliği bu şekildeydi. Bu üç merhaleyi aşabilmek. Bugünkü durumda Kur'an hizmetine revaç vermek zaruri. Kur'an müessesesine destek vermek zaruri. Evlatlarımıza Kur'an eğitimi vermek, bu fedakarlığın, bunu anne babaların en mühim vazifesi. Yine bir Efendimiz şeyinde bir zat, Eshab-ı Kiram'da yeşillik bir yerde, akarsular, yeşillik, güzel bir Uludağ gibi belki, bir yerden geçerken diyor, ben diyor Rasûlullah'a bir söyleyeyim mi, burada ömrüm sonunu ibadetle geçireyim diyor. Efendimiz geliyor, ya Rasûlullah böyle böyle ben sulak bir yer gördüm, ağaçlık, yeşillik güzel, huzur verici. Müsaade edersen bundan sonra ahir ömrümü o şekilde geçireyim. Evet, yok diyor, yok diyor. Sen diyor, orada diyor kazanacağın ibadetleri diyor, tebliğ etmekle çok daha üstüne kazanırsın buyuruyor. Velhâsıl bugün de yaşamak ya tebliğ etmek o kadar bir ehemmiyet kesbediyor. Malum dinimizde iki bayram var. Bu iki bayram büyük maksatlıdır. Maksatlı gelen bayram değildir bunlar. Bir gezip tozma, bir bayram, bir tatil değildir bunlar. Birincisi, Ramazan bir riyazattı. Bir takva hayatıydı. Bunun Ramazan bayramı, takva bayramı, takva bayramı, takvanın şehadetnamesidir. İkinci bayram kurban bayramı. Bu kurban bayramı da fedakarlıktır. Bir dost olabilmenin getireceği bir mükafattır. Turban bir semboldür. Dost olma. Dost olunca ne olacak? Âl-i İmrân Suresi buyurulduğu gibi 191 ayetinde ayaklar olsun, yanlarında her yer, her zaman kalp Cenâb-ı Hak'ta beraber. Değil mi? Kalp eğitimi bu kadar mühim. Kalp eğitimi olursa fedakarlık başlar. Tefekkür başlar. göklerin yerin derinden derini düşünürler. Ya Rabbi sen subhan sene boşuna yaratmadın biz derler. Velhasıl Kurban Bayramı fedakarlığın şehadetnamesidir. Bir mümin ömür boyu bir takva hali, bir Ramazan bayramının şehadetine yaşayacak. Kurban Bayramı'nda dost olma fedakarlığını yaşayacak. Böylece inşallah bir son nefes bayramına kul erişmiş olacak. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, Kâbe'ye gidenler diyor, mecazi bir ifade, Kâbe'nin sahibiyle buluşmaya gayret etsinler diyor. Eğer diyor Kâbe'nin sahibiyle buluşurlarsa diyor, o zaman her zaman Kâbe'yi bulurlar buyuruyor. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri var. Bu bir yakaza halinde, bir haçtan sonra bir hal oluyor. Bu sene 600 bin kişi hac etti. Fakat Şam'da hacca gelemeyen Ali bin Muvaffak ismi birisinin yaptığı bir amelle hepsinin haccını Cenab-ı Hak kabul etti. Tabi bir şey bu, tabi bir teşvik mahiyetinde. Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri, bir de kervan buldum diyor, Şam'a gittim diyor. Şam diyor, kapıyı çaldım diyor. Kim deyince, Abdullah İbn-i Mübarek deyince kapıyı açtı diyor, açan diyor, bayıldı diyor. Yani sanki huzuruna böyle büyük bir insan geldi, bir garibin kapısına. Sonra diyor, kendine gel diyor, Ali bin Muvaffak, içeri aldı diyor. Ona sordum, sen ne amel iştin ki? Allah büyük bir mükafat verdi. Dedi, vallahi ben bir amel işlemedim. Hacca da gidemedim. 30 senedir hac için para biriktim, ben bir eskiciydim. En nihayet o parayla hanım da bir takım malzemeler yaptı yolda ihtiyacım için. Fakat o sırada komşudan bir et kokusu geldi. Ailem dedi ki, ben hamileyim biliyorsun, bana git bir lokma bir et al orada. Rica et dedi. Ben de gittim, komşu dedim, benim ailem hamile ne oldu, bana bir lokma et verebilir misin? O dedi, komşu vereyim ama dedi. Bu et dedi, benim çocuklarım helaldir, sana ise haramdır dedi. Niye dedi? Çünkü de komşuları ben dedi, iş bulamadım dedi. Bir ölü bir hayvan buldum, onun etini kaynatıyorum. Helal bir gıda gelirse bunu dökeceğim, onu vereceğim. Eğer gelmezse onu yedireceğim. Dedim, ya Rabbi dedim, bu kul senin kulun. Ben de senin kulum. 30 sene senin için biriktirdim. Fakat bu senin kulun böyle bir açken benim hacca gitmek huzurum olmadı. Tabi bu nafile hac, farz hac değil. Onu verdim diyor. Benim şeyim budur diyor. Yani Mevlana'nın dediği gibi iş burada Kâbe'nin sahibiyle buluşabilmek. Yine başka bir misal. Bu da bir ehli Kur'an için bunu bir zikredeyim ben. Bu Harun Reşit vardır. Onun hanımı var Zübeyde Hanım. Hatta hala Arafat'ta onun suyu vardır. Aynı Zübeyde denir. Bu Zübeyde Hanım hatun çok Kur'an ehliymiş. Hatta 100 tane sarayda müstahdemesi vardır. Hepsini hafız Kur'an hafızlarından seçermiş. Kendi Kur'an-ı Kerim'i çok sevdiği için bir haftada güzel bir Kur'an-ı Kerim yazdırmış. Tabii o zaman matbaa yok. Çok güzel bir Kur'an-ı Kerim yazdırmış. Bir de bir marangoza kakma çakma güzel bir rahle yaptırmış. En nihayet hattat tamamlamış, marangoz tamamlamış. Hizmetkarlığına bir hanım getiriyor, Kur'an-ı Kerim'i getiriyor, şeyi getiriyor, rahleyi getiriyor. Kur'an-ı Kerim'i açıyor, böyle bir öpüyor, seviniyor. İyice böyle bir mest oluyor Kur'an-ı Kerim'in o güzel yazısı, hattı vesaire şeyinde. Tefeül olarak o sırada Kur'an-ı Kerim'i açıyor. Kur'an-ı Kerim'i açtığı zaman Âl-i İmrân 92. ayeti çıkıyor. Yani eğer 4. cüzün başı olacak. Lan tamam bir rahatun hukum Muhammedun. Sevdiklerinden vermedikçe Rabbine yaklaşamazsınız. O gelen müstahdemine diyor ki yardımcısına, hizmetkar al bu Kur'an-ı Kerim senin diyor. Bu rahle de senin diyor. Kadın biraz şaşırıyor. Bu nasıl olabilir diyor. Siz efendim bu kadar bunu yazdığımı emek verdiniz. Rahle yaptı, emek verdin. Bu nasıl olur? Fakat diyor, ayet böyle geldi. Lan tarım bir rahatun hukum. Sevdiklerine vermedikçe birer Rabbine vasıl olamazsınız. Velhâsıl demek burada ne görüyoruz? Bir hac ibadeti gibi bir hac ve bir fedakarlığı görüyoruz. Demek bir müminin bu fedakarlığı çok mümin. Bütün hayatımın her safhasında fedakarlığı. Yine bu hatun, Zübeyde hatun nasıl kendisini Kur'an-ı Kerim'e rahmetmiş ki? Yine bu hanım bu büyük hizmetlerde bulunmuş. Aynı zamanda Kûfe'den Mekke'ye kadar bir yol yaptırmış ki hacca gelenler rahat olarak gitsinler. Yine Tat Dağı'nın etinden çıkan suyu da o zaman Arafat'a sıkıntı çekiyor, Arafat'a getiriyor. Buna Ayn-ı Zübeyde deniyor hâlâ. Tabii bu zamanlar, bir Mihrimah Sultan zamanı Fatih Kanuni'nin kızı. O Mimar Sinan'ı gönderiyor, onu tamir ettiriyor. Ravza'nın şeylerini, Kâbe'nin şeylerini de yaptırıyor. Kubbelerini de yaptırıyor. Ondan sonra yine bu, sonra yine Adile Sultan var. Sultan Abdülmecid'in karnı. Yine bu Ayn-ı Zübeyde bozuluyor. Adile Sultan, bu da çok muhtereme bir hanım, servetinin üçte birini veriyor. Abisi Sultan Reşit, o da üçte birini veriyor. Devletten de üçte bir alınıyor. Yine o su tamir ediyor. Bugün hacıların fayda ettiği o su. Demek bu da ne görüyor? Hep fedakarlığı görüyoruz. Yine bir misal, bu Kur'an-ı Kerim şeyinde Ebu Hanife'nin oğlu Hammad, Fatiha Suresi öğrendince hocasına büyük bir mükafat veriyor. Hoca diyor ki Ebu Hanife'ye, üstad diyor, evet diyor, Fatiha'yı öğrettim ama diyor, bu kadar bu mükafat çok büyük değil mi diyor. Yok diyor, sen diyor Fatiha'yı öğrettin diyor. Bu nedir? Allah'ın kelamına olan sevgi ve muhabbettir. Yine Efendimiz'den 169 sene sonra oluyor, Nafi vardı, kıraat âlimi, meşhur. O kıraat âlimi uzun sene, 70 sene devamlı kıraat dersi veriyor. Bir gün talebesi diyor ki, hocam diyor, siz diyor, derse başlarken diyor, ağzında koku mu alıyorsunuz? Ağzından mis gibi bir koku geliyor diyor. Yok diyor, hayır koku kullanmıyorum. Bir sefer diyor, Rasûlullah Efendimiz'i rüyamda gördüm diyor. Bana diyor, ağzıma üfleye Kur'an-ı Kerim okudu diyor. Onun için o koku diyor, Allah razı olsun, o nefesinden gelen kokudur diyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak, yani bize Kur'an-ı Kerim hakikatini bildirsin. Yaşamayı, yaşatmayı Cenâb-ı Hak nasip eylesin. Tabi bu diğer bir husus tabi bu Kur'an-ı Kerim'e hemhal olanlardan ne o yüksek bir ahlak tecelli ediyor. Yine ona bir misal vereyim. Talha Kâri Hazretleri vardır. Ayette ne buyuruyor? Sen kötülüğü en güzel şekilde önle buyuruyor. Kötülüğü en önle Fussilet suresinde. Bir gün bu Talha Kâri Hazretleri'nin kilerine bir hırsız giriyor. Hırsız un çuvalını sırtlanmaya kalkıyor, kaldıramıyor. Kaldım diyor, yarımını boşaltayım diyor, falan, yarımını alayım diyor. Takırdısından Hakkari Hazretleri geliyor, giriyor içeri. Yavrum diyor, herhalde kaldıramıyorsun diyor, çuvalı diyor. Ben sana diyor, yardımcı olayım diyor. Tabii hırsız şaşırıyor, büyük bir dehşete kapılıyor. Yine Hakkari Hazretleri diyor ki, bak diyor, oğlum diyor, bir daha diyor, bir şey istediğin zaman diyor, kirlere gitme diyor, bana gel diyor. Kirlere girersen diyor, seni görenler seni hırpalar diyor. Onun için bir zaruret olduğu zaman sen bana gel diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, halinize tebliğ edin buyuruyor. O hırsız ne oluyor? Hidayete geliyor. İstiğfar ediyor. Tahir Hakkı'nın talebesi oluyor. Velhâsıl bir ehl-i Kur'an demek ki bir vasfı en güzel şekilde bir düşmanlığı dostluğa çevirmek, en güzel bir şeyi tebliğ edebilmek. Ne buyuruyor Cenâb-ı Hak? Kur'an'la Allah'a davet eden. Amel-i salih işleyen, ben Müslümanlardanım diyenden kimisi daha doğrudur buyuruyor. Yine başka bir misal, ehl-i Kur'an'ın getirdiği. Bu Tebük seferi zor bir seferdi. Bazı sahabeler imkansızlıktan gidemiyorlardı ve çok üzülüyorlardı gidemekleri için. Ulbe bin Zeyd vardı. Gecenin yarımında kalktı, çok fakir bir sahabiydi. Namaz kıldı, şöyle ya Rabbi de, cihad emri abi, ben cihada gidemiyorum dedi. Ne hayvanım var dedi, ne gidecek yol azımı hiçbir şeyim yok dedi. Ya Rabbi dedi, bana da şimdiye kadar dedikodu edenler oldu muhakkak dedi. Belki benim hakkımı gasp edenler oldu dedi. Benim küçük emrini istifam, istikar edenler oldu dedi. Ya Rabbi ben hepsini affediyorum, ne olursun bunu sadaka olarak kabul et dedi. Sabahleyin Efendimiz'e geldim, Efendimiz buyurdu ki, evet Allah dedi senin sadakını kabul etti. Bu Fetih Suresi'nde o son ayet çok mühim. İnşallah Efendimiz yanında o ayeti yaşayarak olmayı nasip olur inşallah. İkinci fasılda merhamet, mümin merhamet, müminimiz zimmetli olacak. Kardeş olacak, fedakar olacak. Ondan sonra çabuk rükû eden, seyreden namazlar bir beden ve kalp ahengi içinde olacak. Bütün ibadetler de buna göre olacak. Kur'an'la yaşayan bir ibadet olacak. Kıraatsiz bir namaz olmaz. Oruç, Kur'an'la bir oruç tutulacak. Kur'an'la hedeflenecek. İbadetler hep şöyle bir Kur'an'ın muhtevası içinde o şekilde bir yaşanacak. Bunun için bir güzel bir ahlak gibi. O ahlakta fazilet bir mümin fazilet sahibi Allah'ın rızasını arayacak. Cenab-ı Hak da min eseri bir ruhaniyet ihsan edecek. Ondan sonra hizmet geliyor. Hizmette bugün hizmette de son başladığımız gibi bugün hizmette farz-ı kifayeti, farz-ı ayın hale geldi. Kendimi inşa edeceğiz. Elinden, dilinden ümmet-i Muhammed'in müstevid oldu. Kullar haline geleceğiz. Cenab-ı Hak o kullar için büyük bir mağfiret, büyük mükafat vaat ediyor. Allah inşallah Cenab-ı Hak ömrümüze bereket verir. İnşallah başındaki sarık lekesiz olarak dik olarak durur. Cenab-ı Hak inşallah yaşarsınız, yaşatırsanız hayrat önü geçenlerine olursun inşallah.
Duamızın kabul niyazı lillahi teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 18 Ağustos 2019 tarihinde Bursa'da yapmış olduğu sohbeti dinlediniz.